Habercilerin İşleri Bölüm 5. Bu bölümde değerli dostum Simon Petros'un vermiş olduğu o büyük vaazın etkilerini göreceğiz. Bununla beraber birer Mesih imanlısı olan ama ilk dönem inanlılar topluluğunda o yüksek ruhsal düzeyde yaşamayan Hananya ile Safire'nin ölümüne yol açan inanlılar topluluğunda yaşanan o ilk bozukluğu da göreceğiz. Dördüncü bölümün sonlarında Barnabas adlı biriyle karşılaşmıştık. Burada yine karşılaşacağız. Barnabas, ilk dönem inanlılar topluluğunun çok değerli üyelerinden biridir ve gerçek bir tanrı adamıdır. Barnabas aynı zamanda haberci Pavlos'un zor bir bölge olan Galatya'ya gittiklerinde yanına aldığı ilk müjdeci arkadaşıdır. Tanrı bu ikisinin Galatya bölgesinde verdiği ruhsal hizmetleri akıl almaz biçimde bereketlemiştir. Adının anlamı cesaret verici olan Barnabas, inanlılar topluluğuna epey yüklü bir bağışta bulunmuştu. Gerçekten öylesine cömertçe bir bağış yapmıştı ki, herkes bu olaydan söz eder olmuştu. Habercilerin İşleri 4.37'de şöyle okuyoruz. Barnabas bir parça toprağa sahipti. Onu sattı ve parasını habercilerin ayakları dibine koydu. Gerçekten de Barnabas adına yaraşır bir biçimde bu tutumuyla ilk inanlılar topluluğuna büyük cesaret vermişti. Habercilerin işlerinde ne zaman Barnabas adı geçse bir durum ya da kişi için sürekli teşvik verdiğini görürüz. Doğuştan kendisine verilen ad Yusuf'tu. Herhalde karakterine uygun bir lakabı ona taktılar. Bir Levili olarak Barnabas'ın varı yoğu sadece bu topraktı. Bunu satıyor ve Rabbin hizmetine veriyor. Hem de bunu şen gönülle yapıyor. Hiçbir şey beklemeden, onur, şeref beklemeden yapıyor. Ne yapıyor? Parayı habercilerin ayakları dibine koyuyor. Göstermiş olduğu bu cömertlik nedeniyle sanımcı adı her yerde duyulmuştu. İnanlılar topluluğunun ilk günlerinde inanlıların her şeylerini ortaklaşa kullandıklarını unutmayalım. Bu uygulama onların gerçekten de yüksek bir ruhsal seviyede bulunduklarını göstermektedir. Ama işte burada ilk bozuklukla karşılaşıyoruz. Her şeyi beraber paylaşma uygulaması ne yazık ki daha uzun süremedi. Ve sürmedi çünkü insanlığın hamurunda bulunan bedensellik özelliği bu mükemmel uygulamanın devam etmesine engel olmuştur. Aslında ideal bir yaklaşımdır bu ama bugün insanları, en büyük çobanları, iman babalarını mahvedenlerin başında para sevgisi gelir. Başka bir görüş açısından da bakabiliriz. Bugünkü kiliselerde böyle bir şey yok günümüzde. Pratik olarak da bugün bu yapılamaz. Hananya ve Safire'nin olayından görüyoruz ki bu kutsal ruhun bir etkisi değildi. Yani bu girişim kutsal ruhun bir etkisi yönlendirmesiyle değildi. İyi niyetle yapılan bir insan hayranlığıydı. İnsan tasarısıydı, insan taşkınlığıydı diyebiliriz. Sonra ne oluyor? Hananya ile Safire gizliyorlar sattıkları malın bir kısmını ve ölüyorlar her ikisi de. Acıklı bir olay. Demek ki bu güzel noktalar arasında bir taşkınlıktı. Bazen coşkuya geliyoruz, heyecanlanıyoruz. Bir toplantıda bir tanıklık, bir vaaz dinliyoruz ve birden coşuyoruz. Elimizde olanı vermek istiyoruz. Bazı kez adam bu coşkuyla çıkarıp tüm parasını veriyor ve eşi ise ne yapıyorsun? Yarın çocuklara ne vereceğiz diyor. Bu olmaz dostum. Önce çocuklarının yiyeceklerini, giyeceklerini karşılamalısın. Güzel bir niyettir ama taşkınlıktır bunlar. Ya da yine böyle bir vaazda, haberde, hatta müjdecinin gösterdikleri o zavallıcık bebek resimlerini, berbat yerlerini ki bunu göstermeye bayılıyorlar genellikle, görüyoruz ve duygusal bir şekilde sözler veriyoruz. Sonra da verdiğimiz sözde durmuyoruz. Bu olayda ilk kilisede bir taşkınlıktı diyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz ki bu olay, girişim iyi niyetle yapıldı ama herhalde kutsal ruhun yönlendirmesiyle olmadığı için kısa sürede bırakıldı. Hananya ve Safire olayından sonra böyle bir şey görünmüyor artık. Şöyle diyor 5. bölümün 1. ayetinde, öte yandan Hananya adında başka bir adam vardı. Eşinin adı Safire'ydi. Hananya bir parça toprak sattı. Açıkça görülüyor ki bunlar Barnabas'ı kendilerine örnek alıyordu. Barnabas'ın toplumun saygınlığını ve bir anda meşhur olduğunu gördüklerinden kendilerinin de bu yolla meşhur olmalarının hiç de kötü bir şey olmayacağını düşündüler. Gerçekten onlar da yapacakları bağışlarla tanınmak istiyorlardı. Bu büyük bir olasılıktı. Ben sırf dikkat çekmek amacıyla Rabbin işine para veren insanlar gördüm dostum. Gerçekten insanın yüreği gururludur. Yani gurur hala bugün bile insanın yüreğinde egemendir. Ben de öteki gibi olmak istiyorum. Ben de öteki gibi saygın ve sevilen birisi olmak istiyorum. Bana da öteki gibi hayranlıkla baksınlar. Beni de pohpohlasınlar. Vay be, sen ne kadar inanlısın. Ne alçak gönüllüsün, ne kadar bağlısın, ne iyisin, ne cesursun ve buna benzer sözler duymak isteriz. Bunun için türlü yollara başvurulur. Beni kimse saymıyor, bana kimse ilgi göstermiyor düşüncesi oldukça tehlikelidir kardeşim. Gösterişe bayılırız iman hayatında bile. İşte Hananya ve Safire de aynen bu durumdaydılar. Satış karşılığının bir bölümünü kendine sakladı. Karısı da bunu biliyordu. Paranın kalanını ise getirip habercilerin ayakları dibine koydu diyor ikinci ayette. Burada hata nerede? Onların bu paranın geri kalan kısmını ellerinde tutmak istemelerinde herhangi bir yanlış yoktu. Paralarını ellerinde tutmak en doğal haklarıydı elbette. Satılan mülk kendilerine ait olduğundan bu parayla istedikleri her şeyi yapmaya hakları vardı. Bugün bizler inanlılar topluluğunda kayrı altındayız. Belirli bir miktar para vermek zorunluluğunda değiliz. Bazıları ondalık vermemiz gerektiğini söyleyebilirler. İnanlılar topluluğunun ilk günlerinde herkes elinde olan her şeyi veriyordu. Hananiye ile Safire ellerinde olan her şeyi vermediler. Bir kısmını kendilerine bıraktılar ve bu onların en doğal hakkıydı. Ancak onların yarattığı sorun ya da işlediği günah bu konuda yalan söylemiş olmalarıydı. Bir kısmını kendi ellerinde tutarlarken satılan tarlanın karşılığında aldıkları bütün parayı verdiklerini söylüyorlardı. Bazen bizde batıdan çevrilen ilahiler vardır. Ya da bazı kardeşler ilahiler yazarlar ve bunların çoğunu sevmem. Çünkü içinde teolojik yanlışlar vardır. Örneğin gel kutsal ruh yüreğime deniyor. Yüreğinde olan kutsal ruhu neden çağırıyorsun ki? Bunlardan biri de her şeyimi veririm ilahisidir. Bunu söylediğimiz an yalan konuşuyoruz kardeşim. Biz hiçbir zaman her şeyimizi vermiyoruz Rabbe. Hayır, burada yalan söylüyoruz eğer bunu söylüyorsak, bu ilahiyi söylüyorsak. Bu nedenle ilahilerde bile ne söylediğimize dikkat etmemiz gerekir. Rabbin önünde verilen bir söz ya da içilen ant hiçbir zaman hafife alınmamalıdır. Hananya ile Safire ellerindeki her şeyi sunağa getirdiklerini söylüyorlardıysa da bu konuda gerçeği değil ama yalan söylüyorlardı. Petros ona Hananya dedi, şeytan niçin senin yüreğini böyle doldurdu da kutsal ruha karşı yalan konuşarak tarladan elde edilen paranın bir bölümünü kendine sakladın. Habercilerin İşleri 5 ayet 3. Bu adamın ve karısının işlediği günah onların bu konuda yalan söylemiş olmalarıydı. Soru, Petros nereden onların yalan konuştuklarını bildi? Birincisi, Petros balıkçıydı, bu nedenle ticaretten anlardı. İkincisi, alışveriş birkaç dakikada olan bir şey değildir. Belki Petros bu tarlayı satın alan adamla konuşmuş ve adam tarlayı kaça aldığını söylemişti. Üçüncüsü, Petros kutsal ruhun denetimindeydi. Üçüncü bölümde gördük Petrus'u. Dördüncü noktada Tanrı yeni kurulan kilisede temelin bozukluğuna izin vermek istemedi. Onu satmadan önce mal kendinin değil miydi? Satıldıktan sonra yine yetkin altında değil miydi? Nasıl oldu da yüreğinde böyle bir iş düzenledin? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söyledin diyor dördüncü ayette. Günümüzde kutsal ruhun Tanrı olduğunu inkar eden insanlar vardır. Göreceğimiz gibi Simon Petros kutsal ruhun Tanrı olduğunu burada açıkça anlamıştı. Petros şöyle dedi, şeytan niçin senin yüreğini böyle doldurdu da kutsal ruha karşı yalan konuştun? Sonra Petros sözlerine şunu ekledi, sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söyledin. Hananya bu sözleri duyduğunda yere yıkılıp can verdi. Olayı duyanların tümünü büyük bir korku sardı diyor 5. ayette. Bugün Simon Petros'un, bu adamın yani Hananya'nın ölümüne neden olduğunu düşünen insanlar vardır. Bunlar Hananya'nın ölümünden Petros'u suçlu tutarlar. Ben Petros'u bu suçtan sıyırmak istiyorum. Hananya yere düşüp öldüğünde belki de en çok şaşıran kişi Simon Petros olmuştur. Petros'un neler olacağı konusunda herhangi bir şey bildiğini hiç sanmıyorum. Hananya'nın canını alan kimdi biliyor musunuz? Tanrı'ydı. Bu konuda Tanrı'yı hiçbir zaman suçlayamayız. Tanrı'da bir haksızlık, adaletsizlik olmadığını biliyoruz. İnsana yaşam veren Tanrı'dır. Öyleyse bu yaşamı geri almaya da Tanrı'nın hakkı vardır. İçinde yaşadığımız evren Tanrı'nın evrenidir. Bizler onun yaratıklarıyız. Dostlarım, o bizim canımızı istediği zaman almak hakkına sahiptir. Böyle yapmakla Tanrı hiçbir zaman suç işlemez. Bu olayda gördüğümüz şeyler Tanrı'nın inanlılar topluluğu içerisindeki disiplinidir. Hananya ve Safire'nin ölümlerinin bir sorumlusu varsa bu sorumlu Tanrı'nın kendisidir. Topluluğun gençleri kalktı, onun cesedini sarıp götürdüler, gömdüler. Aradan yaklaşık 3 saat geçince Hananya'nın hiçbir şeyden haberi olmayan karısı içeri girdi. Petros dönüp ona sordu. Söyle bana, bu tarlayı şu değere mi sattınız? O da evet, bu değere dedi. Petros nasıl oldu da siz kendi aranızda Rabbin ruhunu denemek amacıyla söz birliği ettiniz dedi. İşte kocanı gömenlerin ayak sesi kapıdadır. Onlar seni de alıp götürecekler. Habercilerin İşleri 5, 6-9 ayetler arası. Simon Petros bu kadının başına ne geleceğini biliyordu. Tabi Hananya'nın başına gelecekleri başta bilmiyordu. Ama şimdi bu kadının başına gelecek olan şeyler apaçık ortadaydı. Kadın o anda Petros'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. Gençler içeri girdiklerinde kendisini ölü buldular. Onu da götürüp kocasının yanına gömdüler. Bundan sonra bütün kilise topluluğunu ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı diyor 10 ve 11. ayetlerde. Soru şudur, bu karı koca imanlı mıydılar? Ben imanlı olduklarına inanıyorum. Ancak bu iki kişinin söylemiş olduğu böyle bir yalan ilk imanlılar topluluğunda barınamamıştı. O zamanlar imanlılar topluluğunda yaşamın kutsallığı denen bir şey vardı. Hananya ile karısı Safire inanlı kimseler oldukları halde kutsal ruha yalan söyledikleri için inanlıların arasından dışarıya alındılar. Bunlar ölüme götüren bir günah işlemişlerdi. Eğer biri kardeşini ölüme götürmeyen bir günah işlerken görürse Tanrı'dan dilekte bulunsun. Tanrı ona yaşam verecektir diye okuyoruz Yuhanna'da. Ölüme götürmeyen günah işleyenler içindir bu. Bir de ölüme götüren günah vardır. Buna ilişkin istekte bulunsun demiyorum. İşte Hananya ile Safire'nin işlediği günah ölüme götüren bir günahtı. Bu tür bir günaha ilk inanlılar topluluğunda kesinlikle yer yoktu. Bu olaydan sonra inanlılar topluluğunu ve bu olayı işleyenlerin üzerine büyük bir korku düştü diyor. Güç inanlılar topluluğunda devam edecek ve daha birçok insan kurtulacaktı. Ne var ki inanlılar topluluğu asla bir daha böylesine pak ve temiz kalmayacaktı. İkinci nokta ise bir apostol olan Simon Petros'ta ruhları ayırt etme armağanı vardı. Bu noktayı yeniden vurgulayayım. Burada ilk kez kiliseden söz ediliyor. Bir temel atılıyor ve bu temele hiçbir bozuk şeyin girmesine Rab izin vermedi. Rab hiçbir zaman bozuk olan şeyden hoşlanmaz. Hayatımızda bozuk olan ne varsa bu sadece zarar ve yıkım getirir. Bazıları birden, bazıları da yavaş yavaş. Tanrı çocukları olarak ne yapmalıyız? Daima Rabbin önünde dürüst olmalı, her tür bozukluğu hiç vakit kaybetmeden Rab'be getirmeliyiz. Haberciler eliyle halk arasında birçok belirti ve göz kamaştırıcı iş yapılıyordu diyor Habercilerin İşleri 5, 12-14 ayetler arasında. Hep birlikte Süleyman'ın sundurması denen yerde toplanıyorlardı. Başka hiç kimse onlara katılmak ataklığını göstermiyordu. Ama halk kendilerinden derin saygıyla söz ediyordu. Rab'be iman eden çok sayıda erkek kadın sürekli olarak onlara katılmaktaydı. Habercilerin habercilere ait armağanları kullandıklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Habercilerin habercilere özgü armağanları vardı. Şifa ve mucizeler yaratma armağanları habercilere verilmiş olan belirli kapsamlı armağanlardı. Bu yolla haberciler insanlar arasında sayısız mucizeler gösterdiler. İnanlılar topluluğu üzerine gelen disiplin, insanlar üzerine büyük bir korku getirmiş ve insanlar arasındaki yarışı durdurmuştu. Ancak bu arada hala yeni korkular vardı. Rabbe yeni yeni inanlılar katılıyordu. İsa'dan sonra değerli dostum 300 yıllarında Roma İmparatorluğu toprakları altında Mesih'e iman edenlerin sayısının milyonlarla ifade edildiği söyleniyor. Habercilerin İşleri 5:15-16'da şöyle diyor. Öyle ki insanlar hastalarını sokaklara çıkararak onları yataklarda, şiltelerde yere yatırıyorlardı. Petros geçerken hiç olmazsa gölgesi bazılarının üstüne düşsün diyorlardı. Yeruşalim çevresindeki kasabalardan da halk hastaları ve kötü ruhların saldırısı altında bulunanları taşıyarak üşüşüyorlardı. Bunların, şimdi dikkat edin, tümü sağlığa kavuştu. Bunu bugün şifa verme hizmetleriyle karşılaştırabilir miyim? Bugün iman yoluyla şifa dağıtanlar kendilerine gelen hastaların hepsini iyileştirmiyorlar. İyileştiremiyorlar. Bilmem bunu hiç fark ettiniz mi? Habercilerin şifa verme ve mucize yapma armağanları vardı. O zamandan bu yana inanlılar topluluğunda hiç kimse bu armağanlara sahip olmadı. O zamanlar herkes tek tek iyileşiyordu. Tümü. Haberciler verdikleri şifalarla hastaneleri boşaltıyorlardı. İşte inanlılar topluluğunun ilk günlerindeki gücü böyleydi. Bu mucizelerin olduğu dönemde yazılı bir yeni antlaşma kitabının henüz bulunmadığını unutmamamız gerekir. İnanlılar topluluğu İsa Mesih'in üzerine kurulmuştur. Köşenin baş taşı odur ve haberciler Mesih'in tanıklarıydılar. Mucize yaratma ve şifa verme türündeki belirti armağanları habercilere, elçilere, apostollara, onların Tanrı'dan aldığı yetkiyle konuştuklarının kanıtlanması amacıyla verilmişti. Anladınız mı dostum? Bir daha edeyim. Mucize yaratma ve şifa verme türündeki belirti armağanları elçilere, onların Tanrı'dan aldığı yetkiyle konuştuklarının, yani onların söyledikleri sözlerin Tanrı sözü olduğunu kanıtlaması amacıyla verilmişti. Bugün ise yetki kaynağı olarak tamamlanmış Tanrı sözü bulunmaktadır ve bu elimizdedir. İlk dönem inanlılar topluluğunun içerisinde disiplinle ilgili sorunlar olduğunu görmüştük. Şimdi ise onların dışarıdan baskı gördüklerini görüyoruz. Haberciler kendilerine verilen ruhsal armağanları çalıştırdıkları zaman ister istemez bir reaksiyonla karşılaşıyorlardı. Başkahinle Sadüki partisine bağlı iş arkadaşlarının hepsi kıskançlıkla dolarak ayaklandılar. Habercileri yakalayıp cezaevine kapattılar diyor Habercilerin İşleri 15:17-18. Ayetlerde. Bu zulüm zamanında Sadükilerin başı çektiklerine dikkat edin. İsa'ya yapılan zulüm ve baskıların gerisinde Ferisiler bulunurken ilk dönem inanlılar topluluğuna yapılan zulmün gerisinde Sadüküler bulunuyordu. Böylece haberciler ikinci kez tutuklanarak cezaevine kondular. Gece vakti Rabbin bir meleği cezaevinin kapılarını açtı. Onları dışarı çıkarıp gidin, tapınakta durun. Bu yaşam sözlerinin tümünü halka bildirin dedi. Burada Rabbin bir meleği diyor. Rabbin meleği demiyor. Eski antlaşmada Rabbin meleği deyince akla sadece ve sadece henüz beden almamış Mesih İsa geliyordu. Ama şimdi Mesih babanın sağında yücelikte bulunuyordu ve habercilerinin etkinliklerini yönlendiren kişi de kendisiydi. Ama ne yazık ki bugün çoğu zaman onun elleri ve ayakları işlememekte. Çünkü imanlılar topluluğunda bulunan imanlılar bu dünyada ona doğru yaklaşmamaktadırlar. İsa Mesih kendi topluluğu aracılığıyla hareket etmek istiyor. Eğer ona izin verirsek o senin ve benim aracılığımla işlemek istiyor. Burada habercilerin karşısına çıkan Mesih değil ama sadece Rabbin bir meleğiydi. Onlar da bu buyruğu duyurarak sabahın çok erken saatinde tapınağa girdiler, öğretmeye başladılar. Başkahinle iş arkadaşları varıp kurulu İsrail toplumunun tüm senatosunu toplantıya çağırdılar. Ardından tutukluları getirmek için cezaevine adamlar gönderdiler. Kolcular vardıklarında onları cezaevinde bulamadılar. Geri dönüp şu haberi verdiler. Cezaevini tam güvenlik içinde ve kilitlenmiş bulduk. Nöbetçiler de kapılarda bekliyorlardı ama açıp içeriye girdiğimizde orada hiç kimseyi bulamadık. 20-23 ayetler arası. Bu olay Mesih'in dirilişinde yaşanan olaya çok benziyor. Mesih'in dışarıya çıkabilmesi için girişteki taş yuvarlanmamıştı. Tam tersine taş yuvarlanmadan önce Mesih dışarıya çıkmıştı. Girişteki taş dışarıdakiler içeriye girebilsin diye yuvarlanmıştı. Aynı şeyi burada görüyoruz. Habercilerin dışarıya çıkabilmesi için kapıların açılması gerekmiyordu. Onlar henüz kapıların kilitleri açılmadan çoktan çıkıp gitmişlerdi. Tapınak komutanıyla kahinler bu sözleri duyunca habercilerle ilgili bu işin sonu nereye varacak diye şaşkınlığa düştüler. Yanlarına birisi geldi. Kendilerine bilgi verdi. İşte sizin cezaevine kapattığınız adamlar. Tapınakta durmuş halka öğretiyorlar. Bunun ardından tapınak komutanı kolcularla birlikte koşup onları getirdi. Ama zor kullanmadı çünkü halkın kendilerini taşa tutmasından korkuyorlardı. Onları getirip kurulun önüne çıkardılar. Başkahin kendilerini sorguya çekti. Bu adla ilgili bir şey öğretmeyeceksiniz diye size kesin buyruk vermiştik dedi. Gelin de yaptığınız işe bakın. Yeruşalim'i öğretinizle doldurdunuz. Üstelik bu adamın kanının sorumluluğunu bizim üzerimize yıkmak istiyorsunuz. 24-28 ayetler. İnsanlar habercileri dinliyordu. Onlar iyi birer tanıktı. Tümü gerçek müjdeciydiler. İsa kurtuluşla ilgili iyi haberin ilkin Yeruşalim'de duyulacağını söylemişti. Bunun Yeruşalim'i öğretilerinizle doldurduğunuz sözleriyle gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Habercilerin İşleri 5.29'da şöyle diyor, Petros'la öbür haberciler insanları değil Tanrı'yı dinlememiz gerekir dediler. Haberciler Rab ve efendileri olan İsa'nın kendilerine yapmalarını söylediği şeyleri yapıyorlardı. İncil'de Mesih imanlılarına Tanrı'nın aşırı oranda emirlerine ters düşmediği sürece sivil yönetimlere boyun eğmeleri buyurulmaktadır. 30. ayette sizlerin bir tahtaya asıp ölüm cezasına çarptırdığınız İsa'yı atalarımızın Tanrısı diriltti diyor. İsa Mesih bir ağaca asıldı. İsa'nın asıldığı yer bugün görüntülenen güzel ve düzgün bir kereste değildi. İsa normal bir ağaca çakıldı. Tanrı onu kendi sağına başkan ve kurtarıcı olarak yükseltti. İsrail'e günahlardan dönüşü ve günahların bağışlanmasını sağlasın diye. Biz bu olayların tanıklarıyız. Tanrı'nın kendisini dinleyenlere verdiği kutsal ruh da bizlerle birlikte tanıklık etmektedir. 5. bölüm 31 ve 32. ayetler. Bugün de hala Yeruşalim'de bulunan İsrail halkına duyurulan haber budur. Habercilerin İşleri 5, 33-34'te şöyle diyor, bu sözleri duyan kurul üyeleri çileden çıktı. Onları öldürmek istediler ama kurul üyelerinden Gamaliel adında bir ferisi, tüm halkın saydığı bir hukuk doktoru, ayağa kalkıp adamların kısa bir süre için dışarıya çıkarılmasını buyurdu. Gamaliel, habercilerin kısa bir süre için dışarıya çıkmasını istiyor. Niyeti kurul üyeleriyle konuşmaktı. Gamaliel adındaki bu adam gerçekten çok saygı değer bir adamdı ve herkes tarafından hürmet gören biriydi. Ve üyelere şunları söyledi. İsrailli arkadaşlar, bu insanlara bir şey yapmaya kalkışmadan önce dikkat edin. Çünkü bir süre önce kendisini çok önemli birisi olarak ortaya atan Tevdas ayaklandı. Yaklaşık 400 kişi ona katıldı ama Tevdas öldürüldü. Onu dinleyenlerin tümü de dağıldı, kaybolup gitti. Onun ardından nüfus sayımı günlerinde Galileli Yahuda ayaklandı ve halkı ardı sıra götürdü. Ama o da yok oldu ve katılanların hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Şimdi ben size bildiriyorum. Bu insanlardan uzak durun. Onları kendi başlarına bırakın. Çünkü bu erek veya eylem insanlara özgü bir şeyse buhar gibi dağılıp gidecek. Ama Tanrı'dan esinleniyorsa siz onları dağıtamayacaksınız. Üstelik Tanrı'ya karşı savaş açanlar durumuna düşeceksiniz. Habercilerin İşleri 5, 35-39 ayetler arası. Gamaliel burada örnek olarak ayaklanma başlatarak bir süre bu ayaklanmalarını devam ettiren ancak öldürüldükten sonra izleyicilerinin de dağılıp gittiğini insanlara gösteriyor. Şimdi de onlara öğüt vererek İsa'nın ve izleyicilerinin başlarına da aynı şeyin geleceğini söylüyordu. Gamaliel'in öğüdünü dinlediler. Habercileri çağırıp onlara dayak attılar. İsa adıyla konuşmamalarını kesinlikle belirttikten sonra onları salıverdiler diyor 40. ayette. Bu adamlar suçlu değildilerse o zaman Yahudilerin bu adamları bırakmaları gerekiyordu. Ama eğer suçlu idilerse o zaman onları cezaevine atmaları gerekiyordu. Ama onlar ilk gün dövüp sonra salıvermeleri bir çelişki, bir dram idi. Bu Yahudilerin Gamaliel'in sözlerini biraz daha dikkatli dinlemeleri gerekirdi. O günden bugüne çok şey değişmedi. Suçlu ile suçsuz arasındaki o çizgi hala süre geliyor. Bugünkü mahkemeler insanları hafif cezalarla cezalandırdıktan sonra salıveriyorlar. Eğer bir adam suçluysa dostum, suçunun cezasını çekmelidir. Eğer suçsuzsa o zaman hiç cezalandırılmadan, dövülmeden serbest bırakılmalıdır. Haberciler İsa'nın adı için yerilmeye yaraşır sayılmalarından sevinç duyarak kurulun önünden ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde İsa'nın Mesih olduğunu öğretmekten ve sevindirici haberi müjdelemekten geri durmadılar. 41-42. ayetler. Bu haberciler, değerli dostum, harika insanlardı. Rab İsa uğrunda sıkıntı gördüklerinden dolayı da seviniyorlardı. İsa Mesih'i öğretmeye ve duyurmaya devam ettiler. Nedir İncil? İncil bir kişidir. Bu kişi İsa Mesih'tir kardeşim. Bugün varlığında İsa Mesih'e sahip misin? Ya sahipsin ya da sahip değilsin. İsa'ya ya inanıyorsun ya da inanmıyorsun. İsa senin ya kurtarıcındır ya da henüz bir kurtarıcın yok. İşte iyi haber budur. İsa bir kurtarıcıdır. Haberciler İsa Mesih'i öğretmekten hiçbir zaman geri durmadılar.